Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kitabın adı Boşlukta Sallanan Adam. Kitabın yazarı Saul Bellow. Kitabın yayın evi Cem Yayın Evi. Kitabın basım yeri, basım tarihi ve kaçıncı baskı olduğu İstanbul 1976 birinci baskı. Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Gamze Ekmekçioğlu tarafından 19.11.08 tarihinde okunmaya başlanmıştır. Kitabın arka kapağı. 1976 edebiyat alanında bir bakıma Saul Bellow yılı oldu. Pulitzer ödülünden sonra Nobel Edebiyat Ödülü de özgün bir yazar olarak nitelenen Bellow'a verildi. Bellow, Amerika'ya Rusya'dan göç etmiş, Yahudi asıllı bir aileden gelen 1915 doğumlu yazar, iyi bir eğitim görmüş, birkaç dili iyi bilen, günümüz Amerikan edebiyatının en öndeki kişisi olmuştur. Romanlarında yabancılaşma, baş kaldırma ve bunalım konularını kara mizahla ele alan Saul Bellow'un görüşleri, insan yaşamındaki temel değerleri bulmak ve korumak olarak özetlenmiştir. Saul Bellow, her romanın toplumun halkın durumu üstüne bir bildiri niteliği taşıması ve toplum değerlerini koruması gerektiğini söylemektedir. Boşlukta Sallanan Adam, Saul Bellow'u öne kavuşturan ilk romandır ve ülkemizde yayınlanan ilk roman olmaktadır. 15 Aralık 1942. Kişinin kendi kendisiyle sık sık konuşma alışkanlığına sahip olduğu bir dönem vardı ve iş dünyası ile ilgili olayları belgelemek utanç verici değildi. Oysa bugün günlük tutmak kişinin kendine yenilgisi olarak nitelendirilecek bir zayıflık ve küçümsenerek değerlendirilen bir zevk sayılıyor. Çünkü katı bir dönem bu içinde bulunduğumuz. Bugün bir aletim ya da bir kabadayının ilkeleri, kanımca İngiliz kibarlığından geçen bir Amerikan kalıtımı, Büyük İskender'e kadar uzanan kavga ve uğraşın, din ve şiddetin garip karışımı tüm tarih boyunca her zamankinden daha güçlü olmuştur. Duygularınız var mı? Bu duygularınızı doğru ya da doğru olmayan biçimlerde belirlemenin yolları vardır. Bir iş dünyanız var mı? Kimsenin değil, kendi sorununuzdur. Heyecanlarınız var mı? Boğun onları. Bir düzeye kadar herkes bu ilkeye boyun eğer. Ve kısıtlı bir biçimde belli bir içtenlik sayılır bu. Sıkı ağızlı bir açık sözlülüktür. Fakat içtenliğin en gerçek katılığın içinde boğulur. İçe dönüklük yoktur ve bu nedenle büyük vurgunlarda ya da yüreklilikle yenemeyecekleri düşmanlara karşı iyi korunmamışlardır. Güçlükleriniz varsa sessizce çözümlemeye bakın der on emirden biri. Lanet olsun, ben kendi sorunlarım hakkında konuşmak istiyorum. Ve Siva'nın kolları kadar benim de dudaklarım olsaydı ve onun gibi sürekli olarak bunları kullanabilseydim yine de kendime hakça davranmış olmazdım. Şu sıralardaki ruh çöküntüm içinde günlük tutmam bir zorunluluk oldu benim için. Yani kendi kendime konuşmam. Bunun hiç de kendime karşı bir yenilgi olduğu suçluluğunu duymuyorum. Katı olanlar suskunluklarının bedelini görür. Uçaklarda uçar, boğa güreşi yapar ya da balık avlarlar. Benimse odamdan çıktığım enderdir. Hemen hemen tüm yaşamını geçirdiği bir kentte kişinin asla yalnızlığı düşünülemez. Yine de ben tam anlamıyla bu durumdayım. Tek bir odada gün 10 saati yalnızım. Bu tür evlerde belli rahatsızlıklarına rağmen yaşam fena sayılmaz. Yemek kokuları, böcekler ve garip komşular gibi. Fakat yıllar geçtikçe her üçüne de alıştım. Epeyce kitabım var. Karım okumayacağımı umuduyla sürekli olarak yenilerini getiriyor. Bense okumayı sadece isteyip oturuyorum. Eskiden kendi katımız olduğu zaman sürekli okurdum. Gerçeği söylemek gerekirse okuyabileceğimden de hızlı ardı ardına kitaplar alırdım o zamanlar. Bu kitaplar gözümün önünde olunca günü gününe sürdürmeye zorlandığım, bu yaşamdan çok daha değerli ve gerekli bir yaşamın güvencesi gibi görünürdü bana. Böylesi üstün bir yaşama düzeyine ulaşmak mümkün olmazsa hiç değilse belirtilerini göz önünde bulundurmuş oluyordum. Görüyor ve dokunabiliyordum. Oysa şimdi bu denli boş zamanım olduğu şu sıralar kendim bir dönemde başlattığım çalışmalarıma verebilmeliyim. Ama okuyamadığımı görüyorum. Kitaplar sarmıyor beni. Birkaç sayfa ya da zaman zaman olduğu gibi sadece birkaç paragraftan sonra devam edemiyorum. Orduya çağrılmam üzerine Inter-American Seyahat Ajantası'ndaki görevimi terk edişimden bu yana neredeyse 7 ay geçti. Hala bekliyorum. Önemsiz kırmızı şeritlerle çevrelenmiş bir tür bürokratik komedi gibi görünebilir bu durumum. Başlangıçta ben kendim de böyle kabul etmiştim. Geçtiğimiz Mayıs ayında kağıtlarım tamamlanmadığı için geri gönderildiğimde bir tatil, kısa ve geçici bir dönem gibi başladı her şey. 18 yıldır burada yaşıyorum ama hala bir Kanadalıyım. Dost bir yabancı olmama rağmen hakkımda bir soruşturma yapılmaksızın orduya kaydedilmem söz konusu edilemez. 5 hafta bekledikten sonra Inter-American ajantasından Mr. Malander ile beni geçici olarak görev alması için görüştüm. Fakat Mr. Malander işlerin öylesine kötü gittiğinden söz etti ki uzun yıllar hizmet etmiş olmalarına rağmen Mr. Treasure ile Mr. Bishop gibi kişileri bile işten çıkartmak zorunda kaldığını anlattı. Bana hiçbir şekilde yardım edemeyeceğini söyledi. Eylül ayının sonunda hakkımdaki soruşturmanın tamamlandığını ve onaylandığını bildiren bir mektup aldım. İşlemler gereğince ikinci kez kan tahlili yaptıracaktım. Bir ay sonra Inter-American bölüğüne ayrıldığım ve her an orduya çağrılabileceğim için hazır olmam gerektiğini haberini aldım. Tekrar beklemeye koyuldum. Sonunda Kasım ayında kendi araştırmalarımla evli erkeklerin durumunu etkileyen yeni bir madde çıkarıldığını ve bu nedenle orduya alınmamın ertelendiğini öğrendim. Tekrar bir sınıflandırmaya alınmam için dilekte bulundum çünkü işimden alınmıştım. 3 hafta süren açıklamalardan sonra bölüğüm 3A olarak saptandı. Fakat orduya alınmamdan önce diyelim bir hafta içinde tekrar kan tahlili için çağrıldım. Her tahlil sadece 60 gün için geçerli olabiliyor. Tekrar geri çevrildim. Bu usandırıcı ve can sıkıcı durum henüz sona ermiş değil, eminim. 2, 3 hatta 4 ay daha sürüp gidecek böyle. Bütün bir süre içinde Eva, karım beni destekliyor. Durumumun hiç de can sıkıcı olmadığını söyleyerek bu özgürlüğün tadını çıkartmamı istiyor. Okumamı, orduda yapamayacağım her türlü şeyi yapmamı öğütlüyor. Bir yıl kadar önce büyük bir istekle daha çok biyografik olmak üzere düşünürler üzerine deneme yazılarına başlamıştım. Diderot hakkında bir yazımın ortasına gelmişken bu işi bıraktım. Fakat bir sarsıntı geçirmeye başladığımda bu yazıları sürdürmem gerektiği belli belirsiz anlaşılmıştı. Eva bir işe girmemi istemiyordu. Zaten Inter-American bölüğüne kayıtlı olarak iyi bir işe girmem de mümkün değildi. Eva kendi halinde sessiz bir kızcağızdır. Karşısındaki kişinin konuşma cesaretini kıran bir havası vardır. Artık birbirimizle sırdaş sayılmayız. Ona sözünü edemediğim pek çok konu var. Dostlarımız yok değil ama artık onlarla görüşmüyoruz. Zaten birkaçı kentin uzak köşelerinde oturuyor. Bazıları ise Washington'da. Ve tabii bazıları da orduya alındı. Bir tanesi de başka bir ülkede. Chicago'lu dostlarımla giderek ayrı düşüyoruz. Onlarla görüşmeye pek istekli olduğum da söylenemez. Sanırım aramızdaki farklılıkların bir kısmı giderilebilir. Fakat gördüğüm kadarıyla bizleri bir arada tutan bağlar kopmuş durumda ve bu bağları yeniden sağlamlaştırmak pek içimden gelmiyor. Odamda tembel tembel oturup temizlikçi kadının kapıyı vurmasını, postacının gelişini, radyo programlarını ve belli düşüncelerin her günkü akışını beklemek gibi önemsiz günlük olaylar içinde yoğruluyorum. İşe girmeyi düşündüm ama özgürlüğümü nasıl değerlendireceğimi ve bir işe nasıl sarılacağımı bilemediğimi kabullenmeye de pek yanaşmıyorum. Çünkü dayandığım hiçbir şey yok. Tek sözcükle kişiliğim denebilir. Geçen defa ikinci sınıflandırılmamda yazılmak için bir atılım yaptım. Fakat yabancılar için tek yol atanmayı beklemek sanırım. Beklemekten başka çare yok. Sallantıda, boşlukta, moral çöküntüsüne boğularak beklemek. Giderek çürüdüğüm gözle görülür bir hal aldı. Tanrı vergisi cömertliğim ve iyi niyetime karşın acıları biriktiriyorum. Fakat son 7 aydır süren gecikme bu sıkıntılı dönemimin nedenlerinden sadece biri. Yine bunu zaman zaman perde gerisi olarak düşünüyorum. Ama daha da ötesi var. Bana yaptığı zararım bilincine varana kadar yok olmuş olacağım. 16 Aralık. Çevrem hareketlendikçe daha da ağırlaştığımı fark etmeye başladım ve yalnızlığımın çevremin gürültü patırtısıyla çılgınlığına karşı aynı oranda arttığını. Bu sabah Washington'dan Ted'in karısı onun Kuzey Afrika'ya gittiği haberini yazmış. Ömrüm boyunca böylesine bir durgunluk hissetmemiştim. Tütün almaya bile çıkmak güç geliyor. Oysa pekala bir pipo tüttürmeyi canım çekiyor. Bekleyeceğim. Ted belki de şu anda Cezayir ya da Oran'a inmek üzere. Belki Keşbah'da ilk yürüyüşüne çıkmıştır bile. Geçen yıl Pepe Lomoko'yu birlikte görmüştük. Bütün iştenliğimle onun adına sevindim. Asla kıskançlık değil. Fakat Ted Afrika'ya doğru uçarken, dostumuz Stillman Brezilya'da oradan oraya mekik dokurken ben sandalyemde kök salıyorum ve bu duygu dirençle beni rahatsız ediyor. Yerimden kalkmayı bile deneyemeyecek haldeyim. Öylesine gerçek ki bu. Tüm vücudumla duyuyorum. Evet, yerimden kalkabilirim ve odanın içinde dolaşabilirim. Hatta tütün almaya bile gidebilirim. Fakat bu çabayı göstermek beni büsbütün rahatsız edecek. Aldırmazsam geçecek aslında. Her zaman bu tür kuruntular yiyip bitirmiştir içimi. Kışın ortasında soğuk güneşin vurduğu bir duvara bakarak, çevremi saran buzlara rağmen kendimi Şubat değil de Temmuz ayında yaşadığıma inandırdığımı bilirim. Aynı şekilde yaz mevsiminde içimi titretecek kadar kendimi etkilediğim olmuştur. Ve yine aynı şekilde günün herhangi bir saatini kendime göre değiştirdiğim olmuştur. Bilinen alışılagelmiş bir oyundur bu sanırım. Öylesine geliştirilebilir ki, belki de gerçeği yok edecek düzeye varabilir. Mary yatağı yapmaya geldiğinde yerimden kalkıp paltomun düğmelerini ilikleyeceğim ve tütün almaya gideceğim. Böylece bu duygudan kurtulacağım. Odamdan çıkmak için bir neden bulmam konusunda çok istekliyim ama sadece bir istek olarak kalıyor. Bu bir kural halinde. Tekrar içeri girdiğimde hemen bir neden aramaya koyuluyorum. Dışarı çıktığımda ise uzağa gitmiyorum. Ortalama olarak 3 blok kadar bir çember içinde dolaşıp dönüyorum. Sürekli olarak da tanıdık biriyle karşılaşacağımdan ve şaşkınlıkla bana sorular yönelteceklerinden korkuyorum. Kente inmekten kaçınıyorum. İnmek zorunda kaldığım zamanlarda da belli sokaklardan özellikle geçmiyorum. Sanırım okul günlerimden kalma bir duyguyla günün ortasında boş ve tembel tembel sokaklarda gezinmek aykırı geliyor bana. Yine de kendi kendime nedenler bulmakta pek başarılı sayılmam. Günde 4 kezden fazla dışarı çıktığım enderdir. Zaten 3'ü yemekler için. Arada sırada da belli bir iş için ya da başıboş bir içgüdüyle çıkarım. Ender olarak uzun yürüyüşleri denerim. Hareketsizlikten giderek şişmanlıyorum. Eva buna karşı çıktığı zaman orduda kısa bir süre içinde kilo vereceğimi söylüyorum ona. Hoş bu mevsimde yollar gezintiye çıkılacak gibi değil. Ayrıca fazla ayakkabım da yok. Arada sırada daha uzun yürüyüşler yaptığım da oluyor. Örneğin çamaşırhaneye, berbere, zarf almak için Woolworth mağazasına kadar ya da Eva'nın isteği üzerine daha da uzağa, bankaya kadar. Zaman zaman da onun haberi olmaksızın Kitty Dumler'ı görmeye gidiyorum. Bir de zorunlu aile ziyaretleri var tabii. Sık sık lokanta değiştirme alışkanlığına düştüm. Hiçbir lokantada tanıdık bir yüz olmak istemem. Sandviççiler, garson kızlar, kasiyerler ile dost olup onlar için yalanlar uydurmak zorunda kalmak da hiç hoşuma gitmez. Sabah 8.30'da kahvaltımı ederim. Sonra eve döner, pencere önündeki sallanan koltuğuma yerleşip gazetemi okurum baştan sona. Satır atlamaksızın. Önce komik dizilere göz atarım. Sonra ciddi haberlere geçerim. Sütun yazılarından dedikodu sayfasına, yemek tariflerine, ölüm ilanlarına, sosyete haberlerine, reklamlara, çocuk bilmecelerine ve her şeye tek tek göz gezdiririm. Gazeteyi elimden bırakmak istemediğimden komik dizileri herhangi birini atlamış olmayayım diye baştan okuduğum çoktur. Uykudan sonra yeniden doğarak tekrar yaşama döndüğümde çıplak bedenim giyinerek, zihnim de aynı çıplaklığını kirleterek bambaşka bir dünyada bulurum kendimi. Pencereyi kaldırarak havayı yoklarım. Gazeteleri açarak dünyaya göz atarım. Şimdi yaşamın içindeyim. İyice uyandım. Hemen hemen öğle oluyor yemek zamanı. Saat 11'den bu yana tekrar acıktığımı düşünerek huzursuzum. Evin sessizliğinde bir kapının kapanışı, musluktan damlayan su sesleri, radyatörden gelen buhar fokurtusu ve uzaktan uzağa bir dikiş makinesinin gürültüleri geliyor. Henüz yapılmamış duran karyolaya ve odanın duvarlarına doğru gün ışığı vuruyor. Temizlikçi kadın kapıyı vurarak açtı. Ağzında bir sigara duruyor. Önünde sigara içme cesaretini gösterdiği tek kişi benim galiba. Önemsiz biri olduğumu fark ediyor. Lokantada hiç de acıkmamış olduğumu fark ettim. Ama başka bir seçim olmadığı için bir şeyler yedim. Bu defa merdivenleri çıkmak her zamankinden biraz daha güç geldi. Soluk soluğa odaya çıktım ve radyonun düğmesini çevirdim. Sigara yaktım. Yarım saat kadar senfonik müzik dinledim. Fakat konuşmacının reklamlara başlamadan önce yaptığı açıklamayı kaçırdığım için rahatsız oldum. Saat 1'de gün akışını değiştirdi. Yeni bir tür rahatsızlık baş gösterdi. Okumak için tüm çabamı sarf ediyorum. Fakat ne cümlelere ne de sözcüklerin anlamlarına kendimi veremiyorum. Çabamı iki katına çıkartmaya çalışıyorum. Yine de belli belirsiz, birbirleriyle bağlantılı ya da bağlantısız, önemli önemsiz bir sürü düşünce kafamın içinde gelip geçiyor. Ve birdenbire elimdeki kitabı kapattım. Sokaklar kadar bomboş kitapta. Tekrar radyo açtım. Saat 3 ve bugün henüz hiçbir olay yok. Evet, saat 3 ve neredeyse karanlık içime bastırmaya başladı bile. Saat 3. Postacı son defa evin önünden geçti ve kutuma bir şey bırakmadı. Yalnızca gazete okudum ve bir kitaba üstün körü göz attım. Rastgele düşünceler gelip geçti kafamdan. Bay 5'e 5, 5 feet boyunda, 5 feet eninde ve şu anda ev kadınları gibi radyo dinliyorum. Ev sahibesinin kızı radyoyu fazla açmamamız konusunda bizi uyarmıştı. Annesi 3 aydan uzun bir süredir yatalak. Fazla yaşayacağından umutlu değiller. Kadın kör ve saçları dökülüyor. 90'ına yakın olmalı. Zaman zaman merdivenlerden çıkarken perdelerin arasında onu gördüm. Eylül'den bu yana kızı evin yönetimini üzerine almış durumda. Kocası yüzbaşı Briggs ile 3. katta oturuyorlar. Briggs karargah kumandanı. 50 yaşlarında sert ifadeli, temiz giyimli, kır saçlı, sessiz ve az konuşan bir adam yüzbaşı. Onunla genellikle geceleri yatmadan önce parmaklıkların önünde son sigarasını tüttürerek dolaşırken görürüz. Saat 4.30'da yan odadan Mr. Vanacker'ın öksürerek homurdandığını duydum. Eva kendince bazı nedenlerle ona kurt adam adını taktı. Garip, insanı rahatsız eden bir yaratık. Öksürüğü eminim fazla alkolden ve biraz da sinirsel. Aynı zamanda da bir tür toplumsal hastalık bana kalırsa. Ama Eva aynı görüşte değil. Oysa ben onun ilgi çekmek için öksürme alışkanlığında olduğunu biliyorum. Pansiyon biçiminde kiralanan apartmanlarda uzun yıllar yaşadım ve bu tiplerle ilgili gözlemlerim oldu. Dorchester sokağında yaşlı bir adam vardı. Oda kapısını hiçbir zaman kapatmaz, oturduğu ya da yattığı yerde gece gündüz gelip geçenleri izlerdi. Schiller sokağında da sürekli olarak musluğu açık bırakan bir başka tip tanımıştım. Kendini bizlere ya da diğer kimselere tanıtmanın bir yoluydu bu onca. Mr. Vanacker da öksürüyor. Bu kadarla da kalmayıp tuvalete gittiği zaman kapıyı aralık bırakıyor, koridordan ayaklarını sürüyerek geçip gider, az sonra da suları saça döke kendini duyurmaya çalışır. Eva son zamanlarda Mrs. Briggs'e bu konuda yakınmış. Kadıncağız duvara bir kağıt astı. İçerideyken lütfen kapıyı kapalı tutunuz ve koridorlarda dolaşırken bornoz giyiniz. Ama pek değişen bir şey olmadı. Mrs. Briggs kanalıyla Mr. Vanacker hakkında ilginç bilgiler edindik. Yaşlı ev sahibimiz yatağa düşmeden önce sürekli olarak birlikte sinemaya gitmeleri için üsteliyormuş. Herkes için açık seçik olan şeyleri annem hiç göremez diyor genç kadın. Mr. Vanacker telefona çağrıldığı zaman sadece pijamasının altıyla aşağı inermiş. Bornozla ilgili uyarı bu nedenle yapıldı. Yüzbaşı araya girip bu soruna bir son vermiş. Mary boş odalarda yarım yarım içilmiş pürolar buluyormuş. Mr. Vanacker'ın gizlice evin içinde dolaştığından kuşkulanıyor ve hiç kibar olmadığından yakınıyormuş. Mary onun da odasını temizliyor. Bu nedenle biliyordu. Yüksek ahlak ve terbiye anlayışı vardır Mary'nin. Vanacker'dan söz ederken burun delikleri açılıyor. Yaşlı Mrs. Kiefer'ın bir kez onu kovalamakla gözdağı verdiğini söylüyor. Vanacker hareketli ve güçlü. Şapka kullanmaz. Siyah köstebek derisi ceketiyle karlı çalılar arasında sokakta hızla yürür. Sokak kapısını hızla vurur. İlk basamakta ayaklarındaki karları temizler. Sonra şiddetli bir öksürük tutmuşçasına merdivenleri çıkar. Saat 6'da Fallon'un lokantasında Eva ile buluştuk. Orada oldukça sık yeriz. Arada sırada Merit ya da 53. caddedeki kafeteryaya gideriz. Değişiklik olsun diye. Gecelerimiz genellikle kısa geçer. Gece yarısı olmadan uyuruz. 17 Aralık. Narkoz verilmiş gibi bir durgunluk bugünkü. Zaman zaman bu durumda hiç de yadırganacak bir şey olduğunu fark edemiyorum bile. Fakat öte yandan zaman zaman da kendimi bir savaş kurbanı olarak düşünerek dehşet ve öfkeye kapılıyorum. Değiştim. Geçtiğimiz hafta içinde iki olay nedenle değiştiğimi gösterdi bana. İlkine pek olay denemez. Goethe'nin Şiir ve Yaşam adlı yapıtını karıştırırken şu satırlarla karşılaştım. Yaşama karşı bu isteksizliği hem fiziksel hem de ahlak açısından nedenlere bağlamak mümkün. Okumaya devam etmek için yeterince etkilemişti bu kadarı beni. Yaşamın tüm rahatlığı düzenli bir dış olaylar silsilesine dayanır. Gece gündüz ve mevsim değişiklikleri, meyve ve çiçeklerin açması, sürekli olarak tekrar eden ve bize zevk veren, daha doğrusu zevk vermesi gereken bu değişimler yeryüzündeki yaşamımızın ana dürtüleridir. Bu değişmelere açık olduğumuz kadar mutlu oluruz. Öte yandan bu değişimlerle hiçbir şekilde ilgilenmez, duyarsız kalırsak acı bir hayal kırıklığına, ağır bir hastalığa tutuluruz. İşte o zaman yaşama karşı isteksizlik başlar ve yaşam bir yük haline gelir. Bir İngiliz'in öyküsü meşhurdur. Her gün giyinip soyunmak zorunda olmadığı için kendisini astığı anlatılır. Pek alışkın olmadığım bir duyguyla okumaya devam ettim. Arka sayfada Yaşamın Yorgunluğu adlı başlıkla Goethe'nin yazısı devam ediyordu. Tam anlamıyla Redux Malorum Est diyordu yaşam yorgunluğu için. Aşk tutkusunun tekrarlanmasından başka hiçbir şey neden olamaz bu yorgunluğa. Korkunç bir düş kırıklığına uğrayarak kitabı bıraktım. Yine de bir yıl önce bu satırları okumuş olsaydım, beni ne denli farklı bir biçimde etkileyeceğini düşünmeden edemedim. Ve ne denli değişmiş olduğumu böylece fark ettim. O zaman belki gerçek olduğunu kabul ederdim bu düşünüşün. Ama pek kayda değer bulmazdım. İngiliz'in öyküsü de belki beni eğlendirdi ama etkilemezdi. Oysa şimdi onun can sıkıntısı, aşk tutkusunu silip attı ve kendini asan İngiliz benim için Measure for Measure adlı kitapta yaşama duyduğu nefretin ölümle eşit bir düzeye ulaşarak idam edileceği gün hücresinden çıkmak istemeyen katilin yanında yer aldı. Bu iki insana böylesine yaklaşmış olduğumu hissetmek bana ne denli değiştiğimi gösterdi. Şimdi ikinci olay. Kayınpederim yaşlı Amstead şiddetli bir soğuk algınlığıyla yattı. Ve Eva annesinin ne denli münasebetsiz bir kadın olduğunu çok iyi bildiği için benim onlara göz kulak olmamı istedi. Amstead'ler kentin kuzeybatı kesiminde oturuyorlar. Bir saatlik can sıkıcı bir yol. Evi bir keşmekeş içinde buldum. Mrs. Amstead yatakları yapmak, yemek pişirmek, kocasıyla ilgilenmek ve telefonlara cevap vermek için oradan oraya koşturuyordu. Telefon 5 dakikadan fazla boş kalmıyordu. Sürekli olarak arkadaşları arıyor, her birine tek tek aynı konuları anlatıp yakınıyordu. Kayınvalidemden oldum olası nefret etmişimdir. Kısa boylu, kumral, biraz hanım hanımcıktır. Yüzünün rengi doğal haliyle görebilirsiniz, sağlıklıdır. Gözleri iridir ve bilmiş bakışlarıyla sadece aptallığını yansıtır. Çünkü ortada bilinecek, bilmişlik edecek hiçbir şey yoktur. Yüzünü kat kat pudralar. Dudakları henüz olgunlaşmamış genç hanımlardan yaşlılara kadar evrenselleşmiş şehvetli dudak biçiminde boyalıdır. Mrs. Amstead 50'sine yakın fakat yüzü şimdiden özenine ve kaygılanışına rağmen kırışık içinde. Her zaman yeni makyaj malzemeleri ve losyonları alır. O gün eve geldiğimde telefonda konuşuyordu. Ben de dosdoğru kayınpederinin odasına geçtim. Dizlerini kaldırmış, omuzlarını büzmüş yatıyordu. Öyle ki karşıdan bakınca boynu hiç görünmüyor, başı doğrudan vücuduna oturtulmuş gibi duruyordu. Pijamasının önü açılmış, kırlaşmış tüylerin altında beyaz ve etli göğsü görünüyordu. Yüksek yakalı pijama gömleği ve cebinin üzerindeki ay armasıyla bir başkası gibi görünüyordu. Öyle ki biraz da gülünçtü. Mrs. Armstead'ın marifetiydi bu. Giysilerini o almış ve hasta yatağında kocasını Çinli bir yüksek subay ya da bir Romanov prensi gibi giydirmişti. Yaşlı Amstead iri parmaklarını ipekli yorganın üzerinde kenetlemişti. Beni tümüyle kinsiz bir bakışla karşıladığı söylenemezdi. Aynı zamanda hasta yatmanın da rahatsızlığı içindeydi. Yine de birkaç gün yatakta kalmaya katlanabileceğini açıkça belirlemek ister gibiydi. Oyununun pek söktüğü yoktu ya. İşleri kayıtsız ve meydan okurcasına bir çelişki içinde anlattığına göre güvenilir ellerdeymiş. Tekrar telefon çaldı ve Mrs. Amstead bir kez daha sayısız dostlarından birine aynı dertlerden yakınmaya başladı. Doktor her zamanki gibi bu kışta grip salgını olduğunu söylemişti. Bitkindi, çok bitkin. Evin işleri, Mr. Amstead'in bakımı hepsi bir araya gelmişti. Hasta bir insanı da bırakamazdı ya. Evde bir yardımcı kadın olmadıkça ne yapabilirdi insan? Sürekli konuşuyordu. Yaşlı Amstead ise duymuyor gibiydi. Zaman zaman karısının karşısında sağır gibi otururdu. Fakat aslında onu duymamak olanaksızdı. Her yere yetişen cırtlak ve ahenksiz bir sesi vardı. Bütün merakım yaşlı Amstead gerçekten etkileniyor muydu? Yoksa bu suskunluğuna karşın karısının dayanılmaz bir yaratık olarak gerçek yönüyle görüyor muydu? 5 yıldır damatları olarak yaşlı Armstead'in karısını ne eleştirdiğini ne de savunduğunu hiç duymadım. Sadece 2 kez, Katie hala çocuktur, hiç büyümedi dediğini anımsıyorum. Farkında olmadan nasıl bunca zamandır sürdürebildiniz Mr. Armstead diye sorduğumu duydum. Sürdürmek mi, neyi dedi. Karınızla diye atıldım. Ben yapamazdım, eminim. Neden söz ediyorsun diye sordu, şaşırmış ve öfkeli. Sanırım kimsenin yüzüne karşı bu biçimde konuşmasını kabul edecek bir anlayışta değildi. Fakat kendime hakim olamamıştım. O anda bir yanlışlık yaptığımı düşünemedim. Sadece doğal bir soruydu bence. Aynı açıklıkla devam etmekten başka çıkar yol bulamamıştım. Ne demek istediğini anlayamadım. Neden söz ediyorsun diye tekrarladı. Baksanıza, bir kulak kabartın. O, telefon demek istiyorsun. Evet, telefon. Biraz rahatlamış göründü. Pek aldırmam. Bütün kadınlar çok konuşur. Belki Kate hepsinden çok konuşur ama bu kadarına da göz yummak gerekir. Hiç büyümedi değil mi? Sözünü böyle bitireceğinden pek emin değildim ama kendi de işi olduğu için pek karşı çıkmadı. Dudaklarını kısarak başını salladı. Evet, bu doğru. İnsanlar birbirine benzemez. Sert bir ifadeyle konuşuyordu. Henüz kızgınlığı geçmemişti anlaşılan. Bana arada bir göz yummak zorunda kalıyordu. Genellikle bir büyüye gerektiği gibi davranamadığım için bunu dolaylı olarak kendi anlayışıma bıraktı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu ve uzun süre geçmedi. Pirinç parmaklıkların tek bir renk halinde çay kızıllığındaki ışığı altında öylece kıpkırmızı ve sert ifadesiyle parlıyordu. Saklaması gerektiği için mi özellikle gerçek görüşünü açığa vurmamaya çalışıyordu acaba? Hoş bu görüşünü kendine saklamakta son derece haklıydı. Yoksa gerçekten söylediklerine inanıyor muydu? İkincisi daha olası görünüyordu bana. Boş laflar, can sıkıntısı ve benzeri pek çok gerçek her evlilikle birlikte vardır. Yine de bir olasılık daha vardı Armsteadlerin evliliğinde. Yaşlı Armstead'in gerçekte karısına aldırmaz göründüğüne kanmamak gerekiyordu. Yaşlı Armstead karısının telefon konuşmasını pekala duyuyor, ondan hoşlanıyor, onu üzerinde fazla düşünmeksizin istiyordu. Geveze, biraz budala hali ve çekingen cilveleriyle karısına katlanmaktan zevk duyuyordu. Birbirimize baktığımızda yüzü bir köpeğin ifadesini almıştı. Garip bir rahatsızlıkla alt üst olmuş hissettim kendimi ve hayal gücümden utanç duydum. Yaşlı Armstead doktorun yazdığı reçeteyi alıp eczaneye gitmemi istedi. Tam dışarı çıkarken Mrs. Armstead'in telefonda yine dostlarından biriyle konuşmaları kulağıma çalındı. Eva'mın kocası Joseph bize yardıma geldi. Şu sıralar çalışmıyor. Orduya alınmak üzere bekliyor. Dünya kadar boş zamanı var. Geri dönecek oldum. Sonra durdum. Öfkemden çılgına dönmüştüm. Fakat o telefonun siyah böbrek biçimindeki ahizesini yanağına bastırarak hiçbir şeyin farkında değilmişçesine bana gülümsüyordu. Amaçlı bir kötülükle söylememiş olabilir mi diye düşündüm. Suçsuz olabilir miydi? Kafasından geçenler gerçekte bomboş, anlamsız, dümdüz şeyler olabilir miydi? Bomboş domino taşları gibi. Yoksa yarı kurnaz, yarı masum denebilir miydi onun için? Belki de kendisinin bile bilmediği, farkında olmadığı bir fesatlık vardı içinde. Keskin bir rüzgar vardı dışarıda. Koyu ve sık bir bulut tabakası ardından güneşin soğuk ışınları evlerin pencerelerine vuruyordu. Rüzgar sokakları kurutmuştu. Ve yol kenarlarında toplanmış kar birikintileri de bu görüntüye eklenerek hava kış yüzüyle kendini gösteriyordu. Çevre bomboştu. Sokakta yürüyen ikinci adamla tam bir blok boşluk uzanıyordu aramızda. O da ne olduğu bilinmeyen bir iş peşinde olmalıydı. Güneşin soğuk ışınları altında solmadan önceki rengini almış uzun asker paltosuyla bir adam. Bir kahve içerek krapon kağıtlarıyla örülmüş bir bölümden beklediğim eczaneden yeşil Noel hediye kağıdına sarılmış paketimi aldım ve çıktım. Geri dönerken bir berber dükkanının vitrinindeki sergi dikkatimi çekti. Mutfak artıklarından şık biblolar. Mrs. Kowalski, 3538 Pierce Sokak. Mozaik resimler, sigara izmaritlerinin yaprakları üzerine saplanmış kibritlerle yapılmış süs eşyaları, greyfurt kabuklarıyla kaplanmış teneke kutulardan sigara tabakaları, selofan kağıdından örülmüş bir kemer, cam parçaları gömülmüş bir mektup açacağı ve yağlı boyaya 2 dini tablo. Camekanın içinde bir döner sütun üzerinde sergilenmiş biblolar, şişelerin arasından bakınan Lucky Tiger ve içeride dergisini okuyan berber. paketim elimde. Geri dönerek gri renkli sokak direklerini geçip posta kutularına çarpıp duran kilitsiz kapıyı iterek insanın içini daraltan kovuğa girdim. Yukarıda yaşlı Armstead ile var gücümle uğraştım. Mrs. Armstead'e bir bardak portakal suyu hazırlattım. Yaşlı adamın vücudunu alkolle iyice ovarak bir ilaç verip uyuttum. Ona masaj yaparken keyifle mırıldanarak göründüğümden güçlü olduğumu söyledi. Bu süre içinde aramız iyice yumuşamıştı. Ama hiçbir konuşmaya girmemem gerekiyordu. Çünkü sessiz kaldığım sürece başka bir yanlışlık yapmamı önlemiş oluyordum. Ya da konuşmaya başlarsam durumumu açıklamaya, tembellikle geçen bu süre için kendimi savunmaya çalışıyordum. Yaşlı Armstead bu konuya hiç değinmiyordu. Doğrusu kendi babam bu konuda daha az düşüncelidir. O olsa sorar soruşturdu. Oysa Armstead sözünü bile etmiyordu. Tam gömleğimin sıvanmış kollarını indirip gitmeye hazırlanıyordum. Kayınvalidem benim için bir bardak portakal suyu hazırladığını söyledi. Bu öğle yemeği sayılmazdı hoş. Ama hiç yoktan iyiydi. Bana hazırladığı portakal suyunu almak üzere mutfağa girdiğimde musluğun önünde yarısı temizlenmiş bir piliç gördüm. Sarı pençeleri dimdik havada, boynu bükülmüş, musluğa kanları damlayan bağırsaklarına doğru bakıyordu sanki. Portakal suyu bardağım pilicin yanında duruyordu. İçinde de kahverengi bir tüy. Bardağı lavaboya boşalttım. Şapkamı ve atkımı alarak paltomu bıraktığım oturma odasına geçtim. Bay ve Bayan Armstead yatak odasında çene çalıyorlardı. Pencereden dışarı baktım. Güneş kaybolmuştu, kar atıştırıyordu. Siyah asfaltın üzerine benek benek saçılmış, damların üzerinde yavaş yavaş birikmeye başlamıştı. Bulunduğum üçüncü kat yüksekliğinden epeyce uzaklara kadar açıklık vardı. Yakında göğün grisinden biraz daha açık tonda bacalardan dumanlar tüten damlar görülüyordu. Yoksul evler, depolar, ilan tahtaları, yol kemerleri, donuk bir ışıkla yanan elektrik lambaları, park etmiş ve gelip geçen arabalar ve yol üzerinde tek tük çıplak ağaçlar görüntüyü tamamlayarak uzanıyordu önümde. Alnımı cama yapıştırıp bir süre bu görüntüyü izledim. Çevreme bakıp bakıp kendime değişmez bu soruyu tekrarlamak canımı sıkan, bana acı veren bir alışkanlığım olmuştu artık. Nerede ve ne zaman, geçmişte ya da her ne zaman ise neyin bir zerreci insanoğlunun yararına olmuştu? Ya da olmuş muydu? Hiç kuşkusuz şu önümde uzanan ilan tahtaları, sokaklar, yollar, evler, tüm çirkinliği ve kötülüğüyle kişinin iç dünyasıyla, iç yaşamıyla yakından ilgiliydi. Yine de kuşkulu diye düşünüyordum. Bu evlerin, yolların çevresinde insanoğlunun yaşamı vardı ve bunlar diyelim evler, insanoğlunun ne olduğunu yarattıklarıyla kıyaslamalı bir ilişkiyi, bir benzerliği temsil ediyordu. İnsanoğlunun pek kabullenemediğim üstün yollarla yarattıklarıydı. Bir fark olmalıydı. Gözümden kaçan bir kalite, ne bileyim, insanlarla eşyalar arasında, hatta davranışlarla insanlar arasında. Yoksa buralarda yaşayan insanlar, aralarında yaşadıkları eşyaların sadece bir yansıması olurdu gerçekte. Onları suçlamaktan kaçınmak için çabalamışımdır hep. Gün gününe gazete okumamın ardında gizli olan da bu değil miydi? İşlerinde, politikalarında, tavernalarında, sinemalarda, tecavüzlerde, boşanmalarda, cinayetlerde ortak bir insanlığın belirgin izlerini bulabilmek için sürekli çaba göstermişimdir. Hiçbir şekilde yadsıyamazdım. Bunu yazmak beni ilgilendiriyordu. Çünkü insanlara kaptırmıştım kendimi. Aynı sorun içindeydim onlarla. İster istemez onların benimle aynı kuşaktan olduklarını, benim toplumum, benim dünyam olduklarını kabullenmek zorundaydım. Aynı olay içindeki kişilerdik. Ölüme kadar birbirimize bağlı, birbirimizle ilişki içinde. Aynı zamanda onların varlığının benim varlığımı mümkün kıldığını da bilincindeydim. Sık sık söylendiği gibi gerçekten yüzyılın son yarısı bir dönemin en uç noktasına, sonuna doğru yaklaşıyorsa o zaman benim de orada dipte sadece bedenimi, yaşamımı gelecekte bir zamana bırakmaktan başka yapacak şeyim yoktu. Bu büyük bir olasılıkla lanetlenmiş bir dönem olacaktır. Fakat bu şekilde düşünmek de yanlışlık olabilir. Soluk alıp verdikçe camın üzerinde buharlar oluşup kayboluyordu. Belki bir yanlışlık ve lanetlenmiş dönemleri, o isimsiz gömülenleri düşündükçe merak ederdim. Nasıl olduğunu nereden bilebilirdik? Öz olarak insanoğlunun ruhu hep aynı olmalıydı. İyiler açıkça görülüyor ki daha az iz bırakmıştır. Ve yavaş yavaş anlamaya başlıyorduk ki tüm tarihi yanlış yorumlamıştık. Bunun yanı sıra geçmiş yüzyılın devlerinin bir tatmin duyacakları Liverpool'ları, Londra'ları vardı. Tıpkı bizim Chicago'larımız, Detroit'lerimiz gibi. Gözlerimin önündeki bu yıkıntılara rağmen her gün okuduğum gazetenin rengini oluşturdukları halde yanılmam için bir şans olabilirdi. Aradığımız dünyalar asla gördüklerimiz olmamıştır. Ne de pazarlığını yaptığımız dünyalar satın aldıklarımız. Değişmez bir sorundan söz etmiştim. Fakat gerçekte son aylarda bu soru hiç de değişmez niteliğinde kalmamıştır. Bütün bunlar geçen kış düşünmüş olabileceklerimdi ve şimdi daha da yoğunlaşmış haliyle bana sadece bir zamanlar nasıl bir insan olduğumu hatırlatmaya yarıyor. Uzun bir süre ortak insanlık ve bir takım şeyleri kabullenebilme sorunları tamamen kafamdan silinmişti. Ve birdenbire bütün bunların son derece olağan geldiği o eski halimden nasıl farklılaşmış olduğumu gördüm. 18 Aralık. Yasal nedenlerle yine eski ben olmam gerekiyor. Herhangi bir soru açılacak olsa, kimliğim sorulacak olsa, eski kimliğimi öne sürmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Kendimi günü gününe yetiştirmek çabasını göstermedim. Ya kayıtsızlıktan, ya korkudan bilmiyorum. Bir yıl önceki Joseph ile ilgili pek az şey beni memnun ediyor. Ona o zamanki özelliklerine ve sözlerine gülmekten kendimi alamıyorum. 27 yaşında Inter-American Seyahat Ajentası'nda bir memur. Uzun boylu, epey uzunca ve sarsak fakat yine de yakışıklı genç bir adam. Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu, 5 yıllık evli, arkadaş canlısı, kendisini sevilen bir kişi sayan fakat inceden inceye incelendiğinde biraz garip yanları ortaya çıkan bir adam. Garip, ne yönden? Her şeyden önce görünüşünde bir bozukluk var. Yüzü uzun, düz burunlu, sert ifadeli. Bıyıkları onu olduğundan yaşlı gösteriyor. Gözleri koyu ve göz akı görünmeyecek kadar iri göz bebekleri var. İri olduğu kadar biraz da fırlak. Saçları siyah. Bakışları pek içten değil, zaman zaman kontrollü. Cana yakın haline rağmen sert, yakınlaşmayı engelleyen bakışları var. Mesafeli olmaya dikkat eden, varlığına önem vermek isteyen bir kimse. Ama soğuk değil, ne de bencil olduğu söylenebilir. Dikkatli, hatta tetikte bekler gibi bir hali var. Kendi de açıkladığı gibi sürekli olarak kendi kendisini gözler. Hiçbir şeyi kaçırmak istemez. Karısı bıyıksız halini hatırlamıyor. İlk tanıştıklarında ise Joseph henüz 18'ine basmıştı. Amstead'lerin evine ilk kez davet edildiğinde püro içmiş ve yüksek sesle bilgili ve emin bir tonla Alman sosyal demokrasi anlayışı hakkında konuşmuştu. Ivan'ın babası onun en az 25 yaşında olduğu izlenimine kapılarak kızını eve yaşlı erkekleri davet etmemesi konusunda kızgınlıkla uyarmıştı. Şimdi bu olayı anlatmak Bay Amstead'i eğlendiriyor. Artık aile arasında bir şaka haline gelmişti bu öykü. Yaşlı Amstead, kızım Rusya'ya kaçırılacak sanmıştım diye anlatır. Joseph'in giyimine bakacak olursak bu haliyle olgunluğuna bir şeyler kattığı söylenebilir. Ayakkabıları sivri burunlu ve biraz züppece. Gerçekten öyle. Ama bunu biraz genel görünüşüne tezat olsun diye yaptığı düşünülebilir. Geniş burunlu ayakkabılar 30'unu geçkin bir kişi izlenimi verirdi ona. Her konuda olduğu gibi giyim konusundaki seçiminde de Joseph belli bir amaçla hareket ettiğinin bilincindedir. Kötü giyinmeyi savunan kişilere bir cevabıdır bu onun. Bakımsız, ütüsüz üst baş özgürlüğün bir belirtisidir şeklinde düşünen kişilere. Bu tür uygunsuzluklarla ilgili ufak tefek çelişkilere yer vermeksizin iç dünyasını savunmaktır onun için önemli olan. Dahası var, kendi deyişiyle bir zamanların üniforması diye adlandırdığı biçimde giyinmek ona hüzünlü ve pek olumlu sayılmayacak bir tatmin duygusu verir. Kısaca onun amaçları için dış görünüşe daha az önem vermesi daha iyi görünmektedir. Yine de kendini göstermeyi başarır. Bu yönleriyle arkadaşları zaman zaman onu gülünç bulurlar. Evet, kendi de bunu kabullenir ve pek çok yönüyle gülünç olduğunu söyler. Fakat elden bir şey gelmez. Gösterişli kimselerin görünüm ve tavırları, pek ender olarak görünüm ve tavırlarını güvenmeyen gösterişsiz kimselerle kıyaslanabilir. Joseph'in yapmaya çalıştığı kolay değil doğrusu ve başardığı oranda garipsenmesi de olağan. Ayrıca gülünç ya da garip özelliklerin her insanda var olduğunu söyler. Bütünüyle bunu kontrol altına alabilmek olanaksızdır. Gülünç ya da garip özellikler. Bu tür deyişlerin garip bir yankılanışı vardır kulakta. Inter-American Seyahat Ajentası'nda onu memur olarak alanlar oldukça iyi bir insana benzeyen bu yeni memura zamanla değişik gözlerle bakmaya başlamışlardı. Fakat John Pearl ya da Morris Apt gibi çocukluk arkadaşları bile onu tanımakta güçlük çekerler. Ve Joseph anlaşılma hevesine karşın yine de onlara çoğu zaman yardımcı olamaz. Joseph öğrenimini bıraktığından bu yana kendisini bir aydın olarak düşünmekten vazgeçmemiştir ve sürekli olarak çevresi kitaplarla sarılıdır. Bilime kendini vermeden önce ilk çağlarda din, daha önce romantizm ve çocukların inanılmaz dünyası konularına eğilmişti. Tabii ki çalışıp para kazanmak zorundaydı ama yapmak zorunda oldukları ve yapmak istedikleri arasında bir denge kurmaya çabalamıştır. Yani zorunlu olduğu ve istekli olduğu konular arasında. Bir uzlaşma olduğu kesin ama insanoğlunun yaşamı bu tür uzlaşmalarda dopdolu olurdu o zaman. Joseph iki yönlü bu başarısından gurur duyar ve bir bakıma yanılıyorsa da bir Machiavellci izlenimi uydurmaktan hoşlanırdı. Rollerini birbirinden kesin bir çizgiyle ayırt etmesini bilir ve hatta işinde eksiksiz üstün bir memur olduğunu gösterecek noktaya ulaşmıştır. Sadece hayalcilerin hiç de duygularına yenilmiş kişiler olmadığını kanıtlamak için. Ne var ki herkes Joseph'in kendi hakim, ne istediğini ve bunu nasıl elde edeceğini bilen bir kimse olduğunu kabullenmiştir. Son 7-8 yıldır genel bir tasarı içinde her işini uyumla sürdürmeyi başarmıştı. Bu tasarı içinde dostları, ailesi ve karısı vardı. Karısı ile ilişkilerinde kendi seçtiği kitapları okuması ve onun kendi hayranlık duyduğu şeylere hayranlık duyması konusunda epeyce güçlüklerle karşılaşmıştı. Ne dereceye kadar başarılı olduğunu kestiremiyordu henüz. Joseph'in az gösterişli kimseler ve her insandaki gülünç unsur gibi konulardan söz ederken katı olduğu düşünülmemelidir. Sert ve acımasız değildir o. Kendisini tout comprendras, jest tout pardonner anlayışının yeminli bir taraftarı olarak tanımlar. Tümüyle iyi ve mükemmel bir dünyaya inananların kötülüğü anlayamadıklarını savunur. Kötümserlere gelince onlara da bütün gördükleri bu mu sorusunu yöneltir. Joseph'e göre dünya hem iyi hem kötüdür. Bu nedenle her ikisi de değildir. Bu tür bir yargı her iki yanlar için de tatmin edicidir. Oysa Joseph'e göre yargı insanoğlu üzerine düşünceler bulanık ve belirgin, kıskanç, hırslı, iyi, öfkeli, meraklı özellikleriyle her biri kendi zamanı ve gelenekleri, amaçları çerçevesinde bir değişiklik ve gariplik belirtisi içinde incelenmesinden sonra gelir. Bir anlamda her şey iyidir çünkü vardır. Ya da iyi olsun, kötü olsun vardır. Tanım olanaksızdır ve bu nedenle ulaşılmazdır, olağanüstüdür. Fakat bütün bunlara rağmen Joseph bir gariplik duygusu içindedir. Dünyaya ait değilmişçesine bir bulutun altında kalmış, yukarıya doğru uzaktan bakar gibi. Şimdi her insanoğlunun bu duyguyu bir noktaya kadar paylaştığını söylüyor. Bir çocuk annesiyle babasının gerçek olmadıklarını hisseder. Gerçek babası uzakta bir yerdedir ve bir gün çıka gelecek, ona sahiplenecektir. Başkaları için ise yaşadığımız gerçek dünya değil, sadece bir kopya ya da sahte bir benzetmedir. Joseph'in gariplik duygusu zaman zaman bir fesatlık biçimine dönüşür. Sadece bir kötülük olarak değil, fakat güzelliğin, heyecanların, değişik biçimleri ve aynı zamanda var olmanın alışılagelmiş etkisiz yaşama biçimi. Böyle bir duygunun gölgesi altında yaşamak bir çaba sarf etmektir. Kişiyi düşüncelere ittiği kadar huzursuz da eder ve kişi kardeş, anne baba ve eşinden önce yoldan geçen birine bağlanmak gereğini duyar.